Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda büyük günahlardan, büyük günahlarla ilgili Efendimiz'in beyanlarından bahsediyorduk. Geçen dersimizde, geçen haftaki programımızda zinadan bahsetmiştik büyük günahlı olarak. Bugün de onun devamını inşallah konuşacağız. Zina nedir? Zinaya sevk eden fiiller, onlardan sakınmak gerektiği, nasıl tedbir almak gerektiği üzerinde konuşuyorduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir erkek mahremi olmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Yani kendisine nikah düşmeyecek derecede evlenme yasağı bulunan yakın akrabası olmayan bir erkekle baş başa kalmasın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir kadın yanında mahremi olmadan yolculuk yapmasın buyuruyor. Demek ki erkek kadın ihtilatını yasaklıyor İslam. Erkeklerle kadınların karışık bir hayat içerisinde olmasını, teklifsizce rahat bir şekilde birbirlerine yana girip çıkacak bir hayat tarzını yasaklıyor. Haremlik, selamlık, erkeklerin kadınlardan ayrı olduğu, dikkat ettiği bir hayatı getiriyor İslam. Hiçbir kadın yanında mahremi olmadan, yakın bir akrabası olmadan yolculuk yapmasın. Kadının yalnız başına yolculuk yapmasını da İslam yasaklıyor. Bu şekilde kadını koruyor, kadına değer veriyor, kadını muhafaza ediyor. Kadını pek çok sıkıntıdan kurtarmış oluyor. Bugün ise aksine kadını bunu, İslam'ın bu hükümlerini sanki bir hapis hayatı, bir zindan hayatıymış gibi göstererek kadını bu zindandan kurtarmak, hürriyete kavuşturmak için gayret ederek onu açıp saçıp sokağa atanlar ise kadının omuzlarına pek ağır yükler yüklemiş, kadını pek çok ruhi sıkıntılarla yüz yüze getirmiş oluyorlar. Kadını kıskançlıklara maruz bırakıyor, tecavüzlere maruz bırakıyor, sıkıntılara maruz bırakıyorlar. Kadın sokağa çıktığında ondan hakkı olmadığı halde diğer erkeklerde istifade etmiş oluyorlar. Az veya çok derecelerine göre değişik değişik istifadeler etmiş oluyorlar ki halbuki bu erkeklerin kıskanması gereken, kabul etmeyeceği bir durum. Böyle olunca da aile faciaları oluyor. Eski insanların, ecdadımızın buna ev bark yıkımı diye tabir ederlermiş. Ev bark yıkımı, yani açık, kadının açık hale gelmesi, açık bir hayata alışması, bu evin barkın yıkılması, huzurun kaybolması manasına geliyor demek ki. Peygamber Efendimiz böyle buyurunca bir sahabi kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben falan gazveye gitmek üzere kaydolmuştum. Gazveye gidecekler arasında ismini kaydettirmiştim. Hanımım da hacca gitmek üzere yola çıktı. Ne yapayım diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, git hanımınla birlikte hac et buyuruyorlar. Demek ki kadının yalnız başına yolculuk yapmaması ne kadar önemli bir husus ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabiyi cihattan çevirip hanımıyla birlikte hacca gönderiyor, hacca gitmesini söylüyor. Zinanın zararlarından bahsediyorduk. Zina, nesebin karışmasına, ailenin dağılmasına, hısımlık, komşuluk, arkadaşlık gibi bağların çözülüp toplumdaki manevi ve ahlaki değerlerin kökten sarsılmasına sebep olur. Nesil karışıyoruz. Babasız çocuklar, sırf annesiyle yaşayan, artık bugün Avrupa'da bunları da kaydediyorlar, babasız çocuklar. Annesi belli, babası belli değil. Bunlar nüfusa kaydediliyormuş. Bu şekilde normal görülüyor, gösterilmeye çalışılıyor. Halbuki toplumun bir ızdırabı ama insanlar nefisleri adına, nefislerinin istekleri adına bu ızdırabı bastırarak adeta sanki mutluymuş gibi görünmeye çalışıyorlar. Aileler dağılıyor. Hısımlık, akrabalık, bunlar dağılıyor. Ve toplumda sokak çocukları, bir ilerisinde de çetelerin, mafyaların eline geçen, onların adına çalışan böyle terörist insanlar zuhur etmeye başlıyor. baba terbiyesinden uzak, aile terbiyesinden uzak. Onları zapt etmek için ancak polis gücü olabildiğince kullanılıyor. Polis gücünün eksik bıraktığı yerde, kaldığı yerde de, olmadığı yerde bunlar yine yapmak istedikleri kötülükleri yapıyorlar. Yoksa insanlar vicdanıyla, inancıyla, ahlakıyla kendi kendini zapt eden bir insan olmaktan çıkıyor. Bütün bunlar zinanın ve zinaya tedbir alınmamanın sebepleri, sonuçları oluyor, neticeleri oluyor. İnsanı bedeni zevklerin esiri yapan zina, haysiyet ve şerefi ayaklar altına alıyor. Yani hazzı nefis, nefsin hazzını öne alan insanlar izzeti nefsi bir kenara bırakmış oluyorlar. Ama izzeti nefsini bir öne çıkaran insanlar ise nefislerin hazzını, zevkini, ezvakı nefsaniyeyi, izzeti nefsaniyeye kurban etmiyorlar. İzzeti nefsini düşünüyor, şerefini, şanını düşünüyor ve hazzını, zevkini ayaklar altına alıyor, bastırıyor. Bu şekilde onu kontrol etmiş oluyor. Diğer taraftan zinanın sıhhat için de pek çok zararları var. Zina bataklığına düşen insanlarda frengi, bel soğukluğu gibi sirayet edici, bulaşıcı pek çok hastalıklar müşahede ediliyor. Bulaşıcı hastalıklar. Günümüzde tıbbın çare bulamadığı ölümcül hastalık AIDS büyük ölçüde zina yoluyla bulaşmaktadır. Cenab-ı Hak da ceza olarak böyle tedavisi bile olmayan büyük hastalıklar veriyor. İnsanlar o şekilde o hastalık korkusuyla yaşıyor veyahut da o hastalığa bulaştıysa da ölüp gidiyor. Zinakarlar öylesine kötü ve şerli insanlardır ki Cenab-ı Hak kıyameti onların üzerine koparır. Kıyamet dünyada yaşanabilecek en dehşetli hadiselerden, hatta ahirette de belki yaşanacak en dehşetli hadiselerden birisi, en korkulu bir an. O en korkulu an kimin üzerine kopacak? Hiç kimse o ana kalmak istemez. Herkes ondan kurtulmak, ondan önce ölmek ister. Canlı canlı o anı yaşayacak olanlar zinakarlardır. Peygamber Efendimizin haber verdiğine göre dünyanın sonuna doğru Deccal ile Yecüc ve Mecüc fitnelerinden kurtulan ve benzeri görülmemiş derecede mesut bir hayat yaşayan müminler ilahi bir tecelli ile ölürler. Cenab-ı Hak diyor bir meltem, bir rüzgar, tatlı bir rüzgar gönderir. O rüzgar müminlere ulaştığında, dokunduğunda mümin olanlar, imanı ölenler ruhlarını teslim ederler. Bu dünyadan çekilirler. Geriye yeryüzünde insanların en fenaları kalır. Bu en fena insanlar merkepler gibi birbiriyle tepişip herkesin gözü önünde zina ederken kıyamet üzerlerine kopuverir. Bugün de kadını hürriyetine kavuşturacağız, erkeği hürriyetine kavuşturacağız. Rahat bir toplum, herkesin istediğini yapabileceği bir toplum oluşturacağız diye uğraşanların da istediği bu zaten. Sokaklarda herkesin göz önünde merkepler gibi zina etmek, merkepler gibi istediklerini yapmak istiyorlar. Nefis bunu istiyor. İşte böyle bir fırsatı demek ki insanlar sonunda bulacaklar. Ama üzerlerine de kıyamet kopacak. Kıyamet vakti. Bu fırsatı yakalamış olacaklar. Bu emellerine kavuşmuş olacaklar ama kıyamette üzerlerine kopacak. O en korkulu, en dehşetli anı böyle bir pislik esnasında yaşayarak cehenneme yuvarlanıp gitmiş olacaklar. Allah muhafaza buyursun. İnsanları çekmek istedikleri bataklığın, şiddetin, azabın nasıl bir dehşetli bir azap olduğu buradan anlaşılıyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğramamak ve bu tür zararlara düçar olmamak için zinaya yaklaştırıcı her türlü söz, fiil, düşünce ve vasıtadan uzak durmak gerekiyor. Yani tedbiri almak gerekiyor. Zinaya yaklaştıracak, ona sebep olacak, ona götürecek yolları kapatmak, onlardan uzaklaşmak gerekiyor. Zira fiil ve davranışlar sebep oldukları neticelere göre hüküm alırlar. Bir şey kendisi normalde kötü olmasa bile ama bir kötülüğe sebep oluyorsa, o sebep olduğu kötülüğün hükmü neyse aynı hüküm o sebebe de verilir. Harama yol açan fiiller haram. Vacip kılınan bir işe vesile olan fiiller de vacip sayılır. Bu sebeple zinaya götüren bakış, dinleme, konuşma, tutma, yürüme, okuma, koklama gibi fiiller de yasaklanmış bulunmaktadır. Bir konuşma, namahrem bir kadınla konuşmak eğer seni daha zinaya götürecekse, ki fırsat bulduğundan götüreceği tek yol odur. Bakışmak, tutmak, dinlemek, yürümek, okumak, bir yazıyı okumak, koklamak, bütün bunlar bugün maalesef hepsi bol miktarda olan, insanları aldatmak için, kandırmak için, yanlışlığa sürüklemek için bol miktarda insanların yaptıkları işler bütün bunlar. İnsanlar nasıl zina ettiklerini, nasıl ailelerini aldattıklarını güya övünerek gazetelerde yazıp yayınlayabiliyorlar. Ve bunlara yapmayın etmeyin diyen olduğunda da hemen hep birlikte ayağa kalkıp aman fikir hürriyeti, hayat hürriyeti, hayatıma karışma, hayat anlayışıma, yaşayış tarzıma karışma diye bir ağızdan hep bir ağızdan itiraz edip bağırmaya başlıyorlar. Kimse dokunmasın bize, biz istediğimiz gibi pislik yapalım, pisliğimizi de açıkça ortaya koyalım istiyorlar. Ama bunun sebep olacağı neticeleri düşünmüyorlar, hesap etmiyorlar. Bu durumda gayri iradi bir göze çarpma söz konusu olduğunda hemen bakışı çevirmek ve günahın cazibesine kapılmamak gerekiyor. İradi olarak isteyerek bakmak zaten yasaklanıyor ama istemeden göze çarpma olursa bununla bu affedileceğini bildirmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde. Ey Ali, ilk nazarda gözüne çarpan, istemeden gözüne çarpan harama bakmak senin için affedilir ama ikinci bir bakış, ondan sonra ikinci de olarak gözünü çevirir bakarsan bu senin aleyhine yazılır, günah olarak yazılır diye ikaz etmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiramdan Cerir radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz'e ansızın görmenin hükmünü sordum. Ansızın bir haram görürsem ya Resulallah, bunun hükmü nedir? Ne yapmam gerekir diye sordum. Hemen gözünü başka tarafa çevir buyurdular. Hemen gözünü başka tarafa çevir. Herkes hürriyetten bahsediyor. Kılık kıyafet hürriyeti, hayat hürriyeti ama günahtan korunmak isteyen, sakınmak isteyen Müslümanın günahtan korunma hürriyeti yok. Onun gözü önünde her türlü haram işlenebilecek. O da istemeden, elinde olmadan bu tür haramlara düşerek ruhen kaybedecek, manen kaybedecek, pek çok zararlara uğrayacak. Kul hakkı olmuş olacak ama bunu kimse dikkate almayacak. Bunda burada hürriyet olmayacak. Böyle bir şey söz konusu olmaması gerekiyor. Bir insanın hürriyeti başka bir insana zarar verdiği anda orada biter. İnsanlar birbirlerine zarar vermeden hürriyet içerisinde yaşarlar. Halbuki kılık kıyafet hürriyetiyle sokaklara çıkan insanların Müslümanlara nasıl haksızlık ettiği, nasıl bir kul hakkına girdikleri, onlara nasıl büyük zararlar verdikleri ortada. Bunu da düşünmek gerekiyor. Müslüman tabii ki zarara uğruyor ama tabii ki onu zarara uğratan da iki kat zarara uğramış oluyor. Bunları da hesap etmek gerekiyor. Çünkü bakmak gözlerin zinası olmaktadır ve günahtır. Aynı şekilde kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümek, yani zinaya sebep olacak şeylere, yerlere yürümek, kalbin ve nefsin zinası da arzu etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu azaların, her azanın zinasının olduğunu söyleyerek bunların sayıyor bu şekilde. Göz bakarak zina eder, kulak dinleyerek, müstehcen kötü sözleri dinleyerek, dil konuşarak, el dokunarak, ayak yürüyerek, kalp ve nefis de arzu ederek zina eder. Bunların her birisi günahtır. Bu günahlardan sakınmak gerekir. Önceden geçen günahlara da tövbe etmek gerekir buyuruluyor. İslam bunları yasaklayarak büyük günahların yolunu kapatmıştır. Yani bunlar küçük olmuş oluyor, küçük günah olmuş oluyor. Zinaya göre küçük zina olmuş oluyor. Bunları yasaklayarak büyük zinanın önü kapatılmış oluyor. Buna fıkıhta, İslam fıkhında seddi zeriyah deniyor. Seddi zeriyah. Yani yanlışa götüren yolu kapatmak, sebepleri kapatmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Her göz harama bakmakla zina eder. Kadın koku sürünüp erkeklerin bulunduğu bir meclisten geçtiği zaman o da zaniyedir, zina etmiş sayılır buyuruyor. Bu da çok önemli. Belki bugün artık insanlar o kadar yaygınlaşmış ki bu hadis-i şerifi anlayamayacaklar, belki de zorlanacaklar. Bu akla mantığa uymuyor diyecekler. Şimdi bir kadın koku sürmeden, parfüm sürmeden sokağa mı çıkacak? Bu nasıl olabilir? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir gericilik mi olur? Böyle bir irtica mı olur diye belki düşünecekler ama işin gerçeği bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadın koku sürünüp erkeklerin bulunduğu bir meclisten geçtiği zaman o da zina etmiş sayılır. Zaten bugün artı olarak bu parfümler üzerine hususi çalışarak, özel olarak cazip parfümler üretiyorlar. Yani erkeklerin beyinlerindeki şehveti uyandıracak hormonlara direkt hitap eden, ona hitap edecek şekilde mühendisleri çalıştırarak hususi olarak parfümler üretiliyor. Hangi parfüm daha çok erkekleri cezbeder veya hangi parfüm daha çok kadınları cezbeder diye ona göre erkekler için, kadınlar için parfümler üretiliyor, kokular üretiliyor. Yani zinaya koşar adım gitmesi için, insanların koşması için gayret ediliyor, çalışılıyor. Ama maalesef Müslüman diyen insanlar da gafletleri sebebiyle bunların üzerinde düşünmüyorlar. Bunlara eğilmiyorlar. Bunlar üzerine dikkat etmiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu şekilde koku sürünerek erkeklerin dikkatini celbeden, kendisine bakmalarını sağlayan, isteyen kadının da zina etmiş gibi bir günaha girdiğini ifade ediyor. Kadınlar erkekleri tahrik edecek şekilde yürümek, koku sürünmek ve konuşmaktan sakındırılıyor. Ayakkabılarını yere vurmak suretiyle ökçelerin çıkardığı sesle erkeklerin dikkatini çekmekten de sakındırılıyor. Ayet-i kerimede bunlar ifade ediliyor. Allah Teala bu tür davranışları haram kılmış. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak, kadınlar gizlemekte oldukları ziynetleri, ayak bileklerine takılan ve halhal adı verilen bilezikleri, ayak bileklerine takılan bileziklerden bahsediliyor, fark edilsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ayağını yere vurduğunda bilezik ses çıkarıyor. O sesle erkeklerin dikkati çekiliyor. Bu bir şeyden bahsediliyor ama diğer hususlarda buna kıyas edilir. Ayağındaki topuklu ayakkabıyla dikkat çekebilir. Bileğindeki bilezikle, elindeki, kolundaki bilezikle dikkat çekebilir veya başka türlü dikkat çekebilir. Burada asıl maksat erkeklerin dikkatini çekmemek. Nur suresi 31. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bunu yasaklıyor. Ve Ahzab suresi 32-33. ayet-i kerimelerde de konuşma ile ilgili Cenab-ı Hak, eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın buyuruyor. Konuşmayla da insan dikkat çekiyorsa eğer, yani bileziğindeki bileziğin sesiyle dikkat çekmesi yasaklanıyorsa, o sesiyle, konuşmasıyla, çekici cazip edası, edalı sesiyle de dikkat çekmesi de buradan kıyasla yasaklanmış oluyor. Zaten ayet-i kerimede açıkça onu ifade ediyor. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Bu her ne kadar inkar edilse de efendim medeni insanlarda bu olmaz, bu işte yobazlarda olur, gericilerde olur gibi bazı mazeretlerle insanlar, işte medeni insan eğitim gördüğünde bu tür şeylere takılmaz, medenice beraberce yaşayabilir, kadınlarla erkekler iç içe, bu tür şeyler, düşünceler onlarda olmaz gibi bu bahanelere hiç kimse yutmaz. Bunları kimseye yutturamaz bu insanlar. Çünkü insanın fıtratı bellidir. Herkes insandır ve herkes toplumun içerisinde bunları yaşıyor, görüyor. Haberlerde bol miktarda bunların kötü sonuçlarını, neticelerini görüyoruz. Gerek aile içi, gerek akrabasıyla, komşusuyla, yakınıyla, iş yerinde, sokakta pek çok zararlı neticelerini duyuyoruz haberlerde. Herkes görüyor bunu, yaşıyor bizzat. Bunu yaşadığı halde kimse kimseyi kandırmaması gerekiyor, aldatmaması gerekiyor. Cenab-ı Hak bir hüküm koyduysa, insanı yaratan Allah Teala en iyi bilendir insanın tabiatını, huyunu ve ona göre hüküm koymuştur. Ela ya'lemu men halak ve huve latifur habir. Hiç yaratan bilmez mi? O latiftir. En nüfuz edilemeyecek kesif noktalara böyle nüfuz eder. Habirdir. Her şeyden haberdardır. Gizliyi, açığı, her şeyi bilir, görür. İşte Cenab-ı Hak böyle hüküm veriyor. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. Yani evlerinizde oturun. Maruf söz söyleyin. Kimseye zarar vermeyecek şekilde kötü niyet taşımayan, iyi niyetle ve tabii haliyle çekici olmayan, insanları aldatmayacak söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Kadınlara hitap ediyor Cenab-ı Hak. Kadınların daha çok evlerinde oturmalarını ve eski cahiliye adeti gibi açılıp saçılmayan sokaklarda dökülmeyin buyuruyor. Bu ayet kerimelere de itiraz ediyor insanlar. Diyorlar ki bu ayet kerimeler Peygamber Efendimiz'in hanımlarına mahsustur. Diğer kadınlar için değildir diye. Ama burada öyle bir açık ayrım yok. Efendim, Cenab-ı Hak burada Peygamber Efendimiz'in hanımlarına hitap ediyor. Ama buradan diğer kadınların da ders alması gerekiyor. Demek ki Allah Teala en sevdiği kulunun, en sevdiği Habibinin hanımlarını bu şekilde koruyorsa, diğer insanlarda eğer birazcık akıl varsa eğer bundan hemen ders alarak kendilerinde o Allah'ın sevgili Habibinin hanımlarına benzeterek korumaları gerekiyor. Akıllı bir insandan bu beklenir. Ama onlar için, bu hüküm onlar içindir. Bizi bağlamaz. Biz istediğimiz gibi giyinip çıkarız diyorlarsa o da akılsızlıklarını gösterir. Zaten başka ayet-i kerimelerde kadınların nasıl tesettüre girecekleri, nasıl kimlerle görüşüp kimlerle görüşemeyecekleri tafsilatlı bir şekilde yine açıklanıyor Cenab-ı Hak. İzah ediyor, onları açıklıyor. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın, namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin buyuruyor Cenab-ı Hak. İmtihan dünyasındayız. İtaat eden kazanacak, itaat etmeyen kaybedecek. Cenab-ı Hak kazananlardan eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra inşallah devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Resulü mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini muhafaza etsinler. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Ziynetlerinden açığa çıkan zaruri olarak hariç diğer ziynetlerini gizlesinler. Kadının ziynetleri gizlensin ama buradan asıl kasıt ziynet taktıkları yerler. Boyunları, kolları, ziynet taktıkları yerler. Ancak zahir olanlar ise elleriyle yüzleri. Elleri ve yüzleri hariç ziynet yerlerini ve ziynetlerini saklasınlar. Bu ziynetler kadına takılı olmuyorsa, kadına takılı değilse, mesela sarraf dükkanındaysa bunlara bakmakta bir beis yok. Ama kadının üzerindeyken beis var. Burada bir ince husus var. Ziyneti ifade ederek Cenab-ı Hak asıl o ziynetin takıldığı kadın vücudundaki yerlerin örtülmesini kastediyor. Burada adeta kadının uzuvlarını bizzat bile zikretmiyor da onlara takılan ziynetlerden bahsederek o kadının uzuvlarına işaret ediyor. Böylece gizlenmesi gereken, saklanması gerektiğini, bu ziynet yerlerinin saklanması gerektiğini tatbiki olarak da adeta gösteriyor. Bir işaret de etmiş oluyor burada ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Böyle tatbiki bir işaret de var. Yani Cenab-ı Hak bizzat ifade ederse sanki açığa vurmuş gibi de olur diye onu bile gizliyor. Bizzat kendilerinden bahsetmeyip onlara takılan ziynetlerden bahsediyor. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Başörtülerini boyunlarından aşağı doğru sarkıtsınlar. Yani başlarını örtmekle birlikte bu başörtüsü boyunlarını da örtsün. Güzelce örtünsünler. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Ziynet yerlerini kimseye göstermesinler. Tesettürsüz kimsenin yanına çıkmasınlar. Ancak kocaları اِلَّا لِبِعُولَتِهِنَّ Ancak kocalarına, kocalarına her hususta helal olduğu için vücutlarının her tarafı gösterebilirler. Ama tesettür olarak, normal bir tesettürle diyelim, başı boynu açık olarak kocasından başka insanlara görünmesinler. Şu istisnalar hariç illa li bi'ulatihinne kocalarını ev ebaihinne babaları ev ebai bi'ulatihinne kocalarının babaları kayınpederleri kayınpederlerinin yanında biraz daha rahat olabilir kadın. tam tesettür, yani bir tam tesettür var. Boynuyla, her şeyiyle, yüzü ve elleri hariç örtünmek. Bir de ev kıyafetiyle. Ev kıyafetiyle bunların yanında durabilir. Yani kocasının tabi ayrı bir hususiyeti de var. Ama kocasının dışındaki babaları, kayınpederleri, ebne ihinne, oğulları, ebne ibu aletihinne, kocalarının oğulları, üvey oğulları, ev ihvanihine, kardeşleri, bunların yanında ev kıyafetiyle durabilir. Ev beni ihvanihine, kardeşlerinin çocukları, ev beni ahavatihinne, kız kardeşlerinin çocukları, ev nisaihinne, kadınlar diyor. Burada kadından maksat, yani evine gelen hizmetçiler, yanında bulunan tanıdık hanımları, yanında da ev kıyafetiyle durabilir. Burada da bir incelik var. Demek ki yabancı olan, huyunu suyunu bilmediği, tanımadığı bir kadının yanında bile normal kıyafetiyle değil, daha tesettürlü bir şekilde durmak gerekiyor ki bu kadınlar da gider, o kadının güzelliğini, vasıflarını, sıfatlarını belki başka erkeklere, kendi erkeklerine anlatabilirler. Bu inceliğe de, bu ayet-i kerimede dikkat çekilmiş oluyor. Bundan sonra ev me meleket eymanuhunne, sahip oldukları hizmetçi cariyelerine de ev kıyafetiyle yanlarında bulunabilir. Evit tabiine gayli ulil irbeti miner ricali. Saf kadınlarla, kadınların halinden anlamayan, şehvet duygusu olmayan saf erkekler. Evit tıflillezine lem yazharu ala avratin nisa. Yine aynı şekilde daha kadın erkek ayrımından haber olmayan, şehvani duyguları henüz zuhur etmemiş olan çocuklar. Çocukların yanında da rahat kıyafetle durabilirler diye Cenab-ı Hak istisnaları bildiriyor. Ve la yadribne bi arculihinne, ayaklarını yere vurmasınlar kadınlar. Li yu'leme ma yukhfine min zinetihinne. Zinetleri, gizli olan zinetleri bilinsin, ortaya çıksın, duyulsun, dikkat çeksin diye. Ve tubu ilallahi cemian eyyuhel mu'minun. Ey müminler, hep birlikte toplu olarak Allah'a yönelin. Tövbe edin, yanlışlardan vazgeçin, yanlışlardan dönüp doğruya, hakka yönelin, Allah'a dönün. Hep birlikte, demek ki müminler birlik, beraberlik içerisinde birbirleriyle yardımlaşarak bu günahlardan korunabilecekler, kendilerini doğru yola getirebilecekler. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, umulur ki felaha erersiniz, kurtulursunuz, cehennemden kurtulur, cennete nail olursunuz, imanla bu dünyadan göçebilirsiniz diye Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Burada kısaca öz olarak mealini vermeye çalıştığımız bu ayet-i kerime üzerinde durmak, bu ayet-i kerimenin tefsirlerine, izahlarına bakmak, fıkıh kitaplarındaki açıklamalara bakmak gerekiyor. Bu bütün Müslümanlar için bir farz-ı ayındır, ilmihal bilgisidir. İlmihal bilgisi erkek kadın her Müslümana farzdır. Yani hayatta karşılaşacağı meselelerle ilgili İslam'ın getirdiği hükümler nelerdir? İslami bilgiler nelerdir? Buna ilmihal denir. Her insan kıyafet giyinecek, diğer insanlarla beraber olacak, hayat içerisinde yaşayacak. Bu yaşantı esnasında o insana lazım olan bilgiler nelerdir? Bunu öğrenmek bütün Müslümanlara farz-ı ayın. Tek tek herkese farzdır. Bunu hocalar bilsin, bazı insanlar bilsin de diğer insanlar bilmesine gerek yok gibi bir düşünce yanlıştır. Bu bilgileri edinmezse ne olur insan? Haramlara düşer, yanlış işler yapar. Yanlış işler yaptığında ise azaba uğrar, hesaba çekilir. Hesap esnasında da ya Rabbi ben bunu bilmiyordum, duymamıştım diyemez. Müslüman memleketinde, İslam memleketinde yaşayan bir insan, İslami bilgilerin, İslami eserlerin yaygın olduğu bir muhitte yaşayan bir insanın bu mazeret hakkı yoktur. Gayrimüslim bir toplumda yaşıyorsa, hakikaten mazur sayılacak bir engeli varsa, bu bilgilere ulaşamadıysa o başka, o zaman mazur görülebilir. Ama Müslüman memlekette yaşayan, İslami bir memlekette yaşayan, bir ülkede yaşayan insanların bu bilgilere ulaşamadık bahaneleri geçerli değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz lüzumsuz bakışların kalp için ne derece zararlı olduğunu da şöyle ifade ediyor. Harama bakış iblisin zehirli oklarından bir oktur. İnsan harama baktığı anda zehirli bir ok yemiş olur. Her kim Allah korkusu sebebiyle bunu terk ederse, harama bakmaktan vazgeçerse, Allah korkusu, Allah beni görüyor şu anda, bu harama bakmayayım diye gözünü çevirdiyse, Allah Teala ona kalbinde halavetini, tadını hissedeceği bir iman bahşeder. Tadını, lezzetini kalbinde hissedeceği bir iman. Yani o imanın hissin, tadını hisseder. O günahtan vazgeçtiğinde içine tatlı bir duygu, huzur hali gelir ve onun tadını, lezzetini hisseder insan. İnsanın gözleri kalbe açılan pencerelerdir. Gözlerin yanlış şeylere bakması zihni menfi yönde etkiler, tesir eder ve günahlarla meşgul eder. Böylece kalbin kirlenmesine ve maneviyatın mahvolmasına sebep olur. İnsan bunu istemeden de bu duruma düşebiliyorsa eğer, demek ki o zaman diğer insanlar tarafından bu insanlara haksızlık ediliyor demektir. Dolayısıyla nefse hakim olarak şeytanın zehirli oklarından korunabilmek mümin için büyük bir kazançtır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun kalbe huzur veren bir ibadet sevabı ile mükafatlandırılacağını müjdeliyor. Bir ibadet sevabı, günahtan, haramdan uzaklaşan, iradesiyle uzaklaşan bir insana ibadet sevabı veriliyor ve bunun kalpte huzuru da hissediliyor. Yani Cenab-ı Hak insanı büyük günahtan uzaklaştıran böylesine basit bir hareketi ehemmiyetine binaen ibadet kabul ediyor. Bu da onun kullarına olan rahmet ve merhametinin bir tezahürü. Cenab-ı Hakk'ın kulları ne kadar merhametli olduğunu buradan görüyoruz. Onları Cenab-ı Hak koruyor. Kendilerini korudukları için de ayrıca onlara sevap veriyor. Küçük günahtan korunduğunda bile bu kadar sevap kazanırsa bir insan, büyük bir günahtan vazgeçerse, ondan uzaklaşırsa demek ki daha çok sevap alır. Diğer bir hadis-i şerifte haramlardan sakınan gözün fazileti şöyle beyan ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üç kişi vardır ki onların gözleri cehennemi görmez. Allah yolunda nöbet tutan göz. Allah için nöbet tutan, gece gündüz nöbet bekleyen, düşmanı bekleyen, düşman Müslüman ülkesine saldırmasın, Müslümanlara zarar vermesin diye nöbet tutan insanın gözü cehennemi görmez buyuruyor Efendimiz. İkincisi Allah korkusuyla ağlayan bir göz. Tenhalarda, insanların içerisinde insanlara gösteriş yaparak yapmak için ağlayan değil de tenhada kimse yokken, Allah Teala ile baş başa iken ağlayabilen insan. İnsan normalde yalnız kaldığında, baş başa kaldığında nefsi onu günaha doğru meylettirir, sevk eder. Ama insan nefsine hakim olup da Allah'ı düşünürse, Allah'ı zikreder, Allah korkusuyla gözyaşı dökerse bu büyük bir iş yapmış, büyük bir başarı sağlamış olur ve bu cehennem azabını görmekten korunur böyle bir göz. Üçüncüsü Allah'ın haramlarından sakınan göz. Nöbet tutan göz, Allah için ağlayan göz ve Allah'ın haramlarından sakınan göz. Bunlara diyor cehennem azabı dokunmaz. Gördüğümüz gibi hadis-i şeriflerde İslam zinaya kapı aralayan en büyük yanlışlardan yanlışları da yasaklayarak müminleri koruma altına alıyor. İşte onlardan birisi de erkeğin mahremi olmayan, evlilik bağı veya devamlı evlenme manisi engeli bulunmayan bir kadınla tenha bir yerde yalnız kalması. Halvet dediğimiz, böyle bir halveti de yasaklıyor İslam. Yanında kocası, annesi, babası, oğlu, kardeşi, teyzesi, süt kardeşi gibi bir mahremi bulunmayan kadınlarla birlikte olmak ve onlarla oturmak, onlarla baş başa kalmak yasaklanıyor. Bundan titizlikle sakınmak gerekiyor. Erkeğin kendi kız kardeşi, kızı, halası ve teyzesi yanında olursa kadının mahremi varmış gibi kabul edilir. Yine bu zaruri bir durumda bunlarla beraber görüşebilir. Aynı şekilde kadınlar da yabancı erkeklerle baş başa kalmamaya dikkat etmelidir. Çünkü Allah Resulü'nün ifadesiyle bir erkek yabancı bir kadınla baş başa kaldığında mutlaka üçüncüleri şeytan olur. Üçüncüleri mutlaka şeytan olur. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bugün insanlar artık iyice alıştılar, böyle şeyler düşünmüyorlar. Rahat bir şekilde sanki erkekmiş gibi arkadaşı, medeni insanlar baş başa kalabiliyorlar diye düşünenler olabilir. Buna da aldanmamak gerekiyor. Bu insanlar zaten harama helala dikkat etmedikleri için, istedikleri zaman haram işleyebildikleri için bunlar için bir problem gibi görünmeyebilir bu mesele, ama haramdan korunmak isteyen bir Müslüman için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kadınlar namahrem erkeklerden bir şey isteyeceklerinde veya onlara bazı şeyler söyleyeceklerinde kapı ve perde arkasından işlerini görmelidir. Eskiden evlerimizde Osmanlı döneminde pencereler önünde kafesler varmış. Kadınlar böyle daha açıkça görülmeden kafes arkasından rahatça konuşmak istediklerinde konuşabilsin veya pencereye çıkıp dışarıya bakmak istediklerinde bakabilsinler diye. Ama toplumumuz İslam'dan uzaklaştırılmak için bir gayret sarf edildiği dönemlerde bu kafeslerin bile zorla kırdırıldığı, kaldırıldığı kaydediliyor tarih kitaplarında. Yani öyle zamanlar, günler gelmiş ki insanlar kadınları hürriyetine kavuşturacağız diye pencere önündeki o zarif ahşap kafesleri bile kırdırmışlar. Bunları kaldıracaksınız, bunlar medeni dünyaya uymuyor diye bu şekilde kadınları hürriyetine kavuşturmuşlar güya. Kadınları sokağa atmışlar korumasız bir şekilde. Bu durum, bahsettiğimiz kadınların perde arkasından konuşmaları, her ne kadar ayet-i kerimede Peygamber Efendimizin hanımlarına emredilmiş olsa da diğer mümin kadınlar için de imkan nispetinde uyulması gereken güzel bir örnek teşkil etmektedir. Ahzab suresi 53. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kadınların, Peygamberimizin hanımlarının erkeklere direkt görüşmelerini yasaklıyor. Hicab ayet-i kerimesi ve kapı arkasından, perde arkasından sesini de cazip hale getirmeden konuşmalarını emrediyor Cenab-ı Hak. Bugün pek fazla dikkat edilmeyen mühim bir husus da şudur. Kişi kardeşinin hanımıyla, yani yengesiyle baş başa kalmamalıdır. Kardeş çocukları, amca ve amca çocukları gibi erkeğin yakın erkek akrabası da aynı durumdadır. Yani bir hanımefendi kocasının erkek kardeşleriyle, amcası, amca çocuklarıyla da baş başa kalmamaya dikkat etmelidir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanında mahremi bulunmayan kadınların yanına girmekten sakının buyurmuşlardı. Bunun üzerine Ensar'dan birisi, "Ey Allah'ın Resulü, kocanın erkek akrabası hakkında ne dersiniz?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlarla halvet, baş başa kalmak ölüm demektir." buyurdular. Yani bir hanımın kocasının erkek akrabasıyla da baş başa kalmamasını Efendimiz tavsiye ediyor. Bu hadiste geçen elhamu kelimesi, kocanın erkek kardeşi, yeğenleri, amcası ve amca çocukları gibi yakın erkek akrabasıdır. Kocanın amcası. Yakın akraba oldukları için her zaman rahatlıkla eve girip çıkma imkanına sahip olan bu tür insanlar daima tehlike ile yüz yüzedirler. Onların bu hususta herkesten daha fazla dikkat etmeleri ve halvetten kaçınmaları icap ediyor. Bunlar belki bir mazeretle, bizim akrabamız, yakınımız gibi bir mazeretle diğer insanları da atlatabilirler. Bunun rahatlığı ile belki harama düşme, günaha düşme tehlikeler daha büyük olabilir. Bu insanlar çok iyi niyetli olabilirler, ancak İslam muhtemel tehlikelerin kapısını sıkı sıkıya kapatır ki daha sonra insanlar sıkıntıya düşüp zarar görmesinler. Şeytanın ne zaman insanın ayağını kaydıracağı belli olmaz. Hiç kimse kendi nefsine emin olamaz. Çünkü Yusuf aleyhisselam bile, bir peygamber bile, ve me überiyü nefsi diyor. Ben nefsimi temize çıkarmam, nefsime güvendiğimi söyleyemem. İnnen nefsele emmâratun bisû, nefis çok çok kötülüğü emreder. Her fırsatta bir yerden kötülük sokuşturmak ister. Bu tedbiri almak gerekiyor. Nitekim bu hususa dikkat etmeyen nice ailelerin perişan oldukları herkesin malumudur. Duyduğumuz şeyler. Diğer taraftan bu durumlarda insanların dedikodusundan kurtulmak da mümkün değildir. Dedikoduya, töhmete de yol açabilir. İnsan töhmet altında da kalabilir. Bu hadis-i şerifin ikinci kısmında kadınların yanlarında mahremleri olmadan, biraz önce okuduğumuz hadis-i şerifte, yolculuğa çıkmamaları da emrediliyor. Peygamber Efendimizin cihat gibi en üstün bir ibadete gitmeye hazırlanan sahabeyi yalnız başına hac yolculuğuna çıkan hanımının yanına göndermesi konunun ehemmiyetini göstermeye kafidir. Bugün hakikaten toplumumuzun en önemli meselelerinden birisi bu meseledir. Kadın erkek ihtilatı, halvet meseleleri, tesettür meselesi, kadınların örtülmesi. İslam düşmanları planlı bir şekilde adım adım moda vasıtasıyla her gün biraz daha açarak, her yıl ayrı bir modayla daha da elbiseyi kısaltarak kadınları yavaş yavaş tamamen çırılçıplak hale getirdiler. Bunu şöyle ömrü biraz uzun olan insanlar 15 sene öncesinden bu konuya kadar kıyafetleri bir gözlerinin önüne getirerek bir şöyle baksınlar. Kıyafet adım adım nereden nereye geldiğini görürler. Bunu hatta hissedecek şekilde, fark edecek şekilde biraz hızlı bile yaptılar. Ve bu insanlarda maalesef pek çok insanda gafil bir şekilde bu planlı İslam düşmanlığına boyun eğmiş, alet olmuş oldu. Müslümanım diyen insanlar çoğu da. Eğer bir insan Müslümanım diyorsa biraz düşünmesi gerekiyor. moda diye her çıkan modaya uyması şart değil. Öncelikle çıkan moda, kıyafet, elbise dine uygun mu ona bakmak gerekiyor. Ama insanlar ne hikmetse bunu düşünmüyor. İnsan kendi önlerine ne geldiyse, kendilerine ne dayatıldıysa onu hemence, kolayca, gönüllüce kabul ederek ona koşabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu çıplaklığın getirdiği ahlaki erozyon, toplumdaki aşınma, bozulma Müslümanlara çok zarar veriyor. Bunlar üzerinde düşünmek, bunların ıslahı için gayret etmek gerekiyor. Müslümanların bu hususta biraz daha düşünmesi gerekiyor, biraz daha gayret etmesi gerekiyor. Yoksa büyük vebal altında kalacaklar, kendileri ve nesilleri büyük zarar görecek. Cenab-ı Hak inşallah bu hususlarda da bizlere uyanıklık lütfeylesin, nasip eylesin. Muhterem dinleyenler, bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda inşallah görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.